Ayrım 15.
B. Pick-up, tape, radyo ve benzeri araçlardan müzik dinlemek, müziği masal, çocuk şiiri gibi etkinliklerde fon olarak kullanmak, şarkı söylemek, elle tempo tutmak, ritmik ayak ya da beden hareketleriyle tempo tutmak, müzik parçalarını hikaye uydurmak bu etkinlikler arasına girer. C. İncelettirilen hayvan, araç ve eşyanın plastilin, kil gibi araçlarla benzerini yapma yarışmaları, boncuk dizmek, bloklarla ev, köprü, kule yaptırmak gibi oyunlar. Ç. Biber, limon, şeker, asit, baharat, çeşitli meyveler gibi şeyleri kokuları, tadları ve biçimlerinden ayırt etmek. Hangisinin hoş, hangilerinin rahatsız edici olduklarını tartışmak. Aynı tür oyunlar kumaş parçaları ve benzeri şeylerle dokunma duyusu yoluyla da yapılır. D. Fasulye, nohut, iri çekirdekler ya da buna benzeyen yapılmış araçlarla sayı oyunları yapmak. Çok, az, büyük, küçük, uzun, kısa gibi kavramların yanı başında temel sayıların bu açıdan göreli değerlerini oyunla öğretmek. Paraları biçimlerinden, seslerinden tanıyıp ayırma oyunları. Hangisiyle ne alınabileceğinin tartışılıp kestirilmesi de bu açıdan yararlıdır. E. Domino oyununun kabartma benzeriyle hem sayı oyunları hem de kabartma yazı konusunda yaşantı ve öğrenme öncesi yaşantılar sağlamaya yardımcı olur. F. Sınıf odası ve bahçedeki çiçekliğe mevsimine uygun olarak lale, zambak, fasulye, soğan ve benzeri çiçek ve bitkiler diktirilmelidir. Bunların gelişmeleri için sulama, gün ışığı, gübre gibi şeylerin zamanında sağlanması ve verilmesi, büyüme ve gelişmelerinin yoklatılıp koklatarak izlenmesi gereklidir. Ayrıca gelişmiş hallerinin kil ve plastilinle benzerlerini yaptırmaya uğraşmak yararlı olur. G. Ana sınıfına bağlı kuşlar, kedi, köpek, tavuk ve tavşan gibi hayvanların bakım ve temizliklerine yardımcı olmak gerekir. Hatta bu konuda görev bölümü yapmak, kendi başlarına başarabildiklerini üzerlerine bırakmak yararlı olur. H. Sınıf ve bahçede serbest oyun saatlerine yer verilmeli, birlikte ya da yarışarak oynayabilecekleri oyunlar öğretilmelidir. İ. Dinlenme ve beslenme konularının gereği ve önemi üzerinde durulmalı, tartışılmalı ve bunların gereğince yapılması sağlanmalıdır. J. Her mevsim uygun olarak ve çevre olanaklarının sınırı içinde hayvanat bahçesi, bitki bahçesi, park, piknik yerleri, iş yerleri ve benzerlerine geziler düzenlenmelidir. Gezilerin sonunda izlenimlerin tartışılıp yeni sözcüklerin öğrenilmesi ve kavram geliştirilmesine gidilmelidir. Gözlenen ve yoklananların örneklerini yaptırmak, görülenleri oyuna dönüştürüp tekrarlamak faydalı olur. Bakkal dükkanında bir çocuğun satıcı, ötekinin müşteri olması gibi. Bütün bu etkinlikleri olağan okul programlarında olduğu gibi belirli zaman ve saatlere sıkıştırmaktan kaçınılmalıdır. Rahat, fazla güdüm ve baskı yansıtmayan bir ortam içinde etkinlikler ilgi ve koşullara göre olağan biçimde geliştirilmelidir. Yalnız kuşluk sütü, sabah ve ikindi dinlenme saatleri, öğle yemeği gibi gereklerin vaktinde yapılmasına önem verilmelidir. Ana babanın eğitimi. Bu konuda okul öncesi kurumlara önemli sorumluluklar düşer. Bunu yeterli ve etkili biçimde başarmak için şunları önerebiliriz. 1. Aileyi bu konularda her türlü yayınla eğitmek. Bunu belki teker teker anaokullarının başarması zor olur. Bunların bağlı olduğu bakanlık, kitap, broşür, el ilanı, radyo, televizyon gibi araçlarla ailelere yönelmiş sürekli ve düzenli yayınlar yapmalıdır. 2. Anaokul öğretmenleri ya da bunları yetiştiren kurumların eğitimcileri, özürlü çocukların aileleri için konferans, münazara, forum ve sempozyumlar düzenletebilirler. Gönüllü dernekler de bu konuda yardımcı olur. 3. Bu kurumlardaki çocukların velileri ile koruma dernekleri kurmak, bunları yurt çapında birleştirici örgütler meydana getirmek de yararlı olur. Bunlar yoluyla geniş çapta halk eğitimi yapılabilir. 4. Çocuk annelerinden anaokullarında nöbetleşe yardımcı kullanmak hem zorunlu olabilir hem de öğretmen güdümünde çok yararlı olabilir. Ayrıca ana babalardan birçoğunun eğitici etkinlikler, taşıma ve benzeri konularda zenginleştirici katkılar olabilir. Bunlardan yararlanmayı öğretmenin planlaması gerekir. 5. Yetiştirme, eleştiri ve küçük düşürme yerine örnek olmak ve doğrusunu göstermek yoluyla yapılmalıdır. Okulla aile arasında kurucu bir işbirliğinin geliştirilebilmesini ve en fazla engelleyen durum iki tarafın birbirine suçlayıcı ve eleştirici bir tutum takınmasıdır. Veli çocuğunun durumu hakkında bilgi almaya gelince hemen kötü yanların ve davranışların bir envanterini yaparak işe girişmek ilk adımda işbirliği olanağını ortadan kaldırır. Halbuki önce çocuğun övülebilir yanları üzerinde durarak velinin güvenli ve olumlu bir tutum takınması sağlanabilir. Ondan sonra kimseye suç yüklemeden sorun davranış ortaya konup ne yapabiliriz acaba sorusu ortaya konabilir. Aile ve anaokulu yoluyla görme özürlülerin eğitimi başından itibaren doğru bir yay üzerine oturtulabilirse, ondan sonraki çabalarda o oranda olumlu yönde gelişme fırsatını bulabilir. Bölüm 9. Yurdumuzda özel eğitimin gelişim sorunları. Kitabın çeşitli bölümlerinde genel eğitime kıyasla özel eğitimin hem geç ele alındığına hem de gelişme açısından genel eğitimin hayli gerisinde kaldığına değinmiştik. Bundan başka çeşitli tarihlerde özel eğitimi nicelik ve nitelik açılarından yurdun gereksinimlerini karşılayabilecek duruma getirmek için yürürlüğe giren yasalardan, yönetmeliklerden ve planlama çabalarından da söz etmiştik. Bütün bunlara rağmen özel eğitimin durumu ile genel eğitimin gelişimi arasındaki uçurum daha da genişlemese bile eski öneminden bir şey kaybetmiş değildir. Bunun nedenlerini araştırmak, kurum ve hizmetlerin gelişimini hızlandırabilecek düşünce ve önerileri son bölümde belirtmeyi yararlı ve gerekli buldum. Bu bölümde sorunu sadece görme özürlülerin değil, tüm özel eğitim gerektiren çocuklar açısından da ele almanın daha doğru olduğunu düşündüm. Terimler, kavramlar ve tanımlar sorunu. Bütün iş ve uğraşı alanlarında çalışanların yüz yüze geleceği ilk sorun anlatım ve anlaşma ile ilgilidir. Tıp, teknik, ticaret, eğitim ve benzeri uğraşılarda çalışanların aynı anlama gelen ortakçıl terim ve kavramları olmasaydı, hem biri birileriyle anlaşabilmeleri çok zorlaşırdı, hem de bu dallarda ilerleme güçleşirdi. Bununla beraber, özel eğitimi de kapsamak üzere bu sorun tüm ve yeterli olarak çözülebilmiş değildir. Yurdumuza gelişim tarihi çok kısa olan özel eğitim alanı için bu daha da önemli ve çözülmesi gereken bir konu durumundadır. Bu konuda dilimize başka dillerden çevrilen ya da telif olarak hazırlanan eser ve makalelerde aynı tipler, özellikler ve durumlar için birbirinden farklı terim ve deyimler kullanılmaktadır. Bunlara bazı örnekler gösterebiliriz. Milli eğitim alanında çalışanlardan birçoğu özel eğitim ile özel okulları birbirine karıştırmaktadır. Özel eğitim olağan çocuklardan önemli ayrıcalıklar gösteren çocukların eğitimidir. Özel okullarsa özel sektörce kurulup işletilen okullardır. Özel eğitimciler ile bu konuda ortakçıl terimleri henüz benimsemiş değildir. Özel eğitimin yanı başında Almanca ve Fransızca kaynaklardan esinlenen sağıtım eğitimi, tedavi edici eğitim gibi deyimleri de kullananlara rastlıyoruz. Duygusal etkiler. Duygusal etkiler de bu karışıklığı artırmaktadır. Örneğin köre ağma, hafız, göremeyen demenin daha doğru ve uygun düşeceğini savunanlar var. Bunların gerekçesi kör, küfür gibi bir söz niteliğindedir. Aynı durumu öğrenme yetersizlikleri olanlarda da görüyoruz. Burada eble, ahmak, budala, aptal gibi sözlere farklı ya da eşit yahut da bilimsel farklı anlamlar yüklemeye kalkanlar oluyor. Öte yandan ağır öğrenen deyimini geri zeka ile eş anlamlı olarak kullananlara rastlandığı gibi bunu geri zeka ile düzgülüler arasında bir küme olarak göstermek isteyenlere de rastlanıyor. Kısacası bu alanda gerek meslek içindekilerin ve gerekse meslek dışında olanların bir terim ve kavram birliğine doğru gidebilmelerini kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için üç yönlü bir çalışma önerilebilir. A. Eldeki yayınları tarayarak kullanılan terim, kavram ve deyimlerin yeterli bir envanterini yapmak ve anlam değişkenliklerini belirlemek. Bu tarama yalnız özel eğitimle ilgili olan yayınları değil, tıp, psikiyatri ve ilişkili öteki bilim dallarını da yeterince kapsamalıdır. B. Atasözleri, tekerleme ve halk dilinde konuyla ilgili olarak kullanılan terim, deyim ve kavramların tarama ve dökümünü yapmaktır. C. Bunlar arasından alanın ihtiyaçlarını en yeterli biçimde karşılayabileceklerin seçimi, tanımları yapılarak bunlardan yeterli bir özel eğitim sözlüğü geliştirmektir. Bu türden güvenilir müracaat kaynakları, kısa sürede olmasa bile zamanla bu anlatım ve anlaşma karışıklığını bir düzene sokmaya yarayacaktır. Tanım zorunluluğu. Görme özürlülerle ilgili ya da tüm özel eğitim alanında kullanılan terim ve kavramların yeterli bilgili olanlarca benimsenebilecek tanımları yapılmalıdır. Bunu zorunlu kılan çeşitli nedenler var. Bunların en önemlilerini şöyle belirleyebiliriz. 1. Özel eğitim kurumlarına giriş açısından her özürün bilimsel ve yeterli bir tanımı olması gereklidir. Bu konuda 222 sayılı İlköğretim Yasası'na bağlı özel eğitim yönetmeliği tanımlar kabul etmiştir. Fakat bu durumda olan çocuğun önce doktor muayenesine konu olması ve ondan görme gücünden yoksundur diye rapor getirmesi gerekmektedir. Halbuki Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi özel eğitim bölümünce yapılan çeşitli inceleme ve araştırmalar bu konuda tıp mensuplarının tutum ve uygulamalarında önemli değişkenlikler olduğunu ortaya koymuştur. Bazıları sadece parmak saydırmakla yetinmektedir. Başkaları iki gözle tüm körlüğü ölçü olarak kullanırken bazıları da az görenlerden de daha elverişli durumdadır. 2. Özür tanımlarına askerlik hizmetleri açısından da gerek vardır. Bu amaç için tanımın özel eğitim için gerekli olandan bazı yönlerde farklılık göstermesi gerekli olabilir. Fakat zorunlu askerlik hizmetlerinde kimlerin geri hizmetlerinde kullanılması, kimlerin bu yükümlülükten uzak tutulmaları gerekeceğini ancak özür tanımları ve bunlara göre yapılacak ölçmeler belirleyebilir. Nitekim bunu düzenleyen yasa ve yönetmeliklerde teşhisi yetkili tıp kurum ve personeline bırakmakla beraber görme, işitme ve öteki beden özellikleri ve yeterlikleri açısından açık ve kesin tanım ve ölçüler vermiştir. 3. Sayım açısından da tanım zorunludur. Özel eğitime ve ilişkili sosyal hizmetlere ihtiyaçları olanların güvenilebilir sayılarının bulunması, yeterli tanıma dayanan teşhisle mümkündür. Bugüne kadar yapıla geldiği gibi nüfus sayımı sırasında gelişigüzel gözlem ya da sayılanın beyanına dayanılarak yapılan sakat ve sakatlık sayımları güvenilir olmaktan çok uzaktır. Ancak yurdun çeşitli coğrafi bölgelerini içine alacak yeterli bir örnekleme üzerinden yapılacak tarama ve bilimsel ölçülere dayanan tespit ve teşhisler yoluyla inanılması doğru olabilecek sayılar elde edilir. Buysa sakatlıkların yasa ve yönetmelikler içine alınmış tanımlarının varlığı ile mümkündür. 4. Her toplumda sakat ve güçsüzlere dönük çeşitli sosyal hizmetler, yardımlar, bağışıklıklar vardır. Bizdeki iki ilginç örnek gelir vergisi bağışıklığı ile iş yasasına bağlı özel yönetmeliğin sağladığı iş verme zorunluluğudur. Gelir vergisini düzenleyen yasa, belirli özürleri olan ya da bu duruma düşenlerin ücretlerinden gelir vergisi kesilmemesini kabul etmiştir. Yalnız özürün varlığı ve derecesinin belirlenmesini tıp yetkilisinin raporuna bırakmıştır. Daha önce birinci maddede de belirtildiği gibi tıp yetkililerinin ortakçıl olarak kullandığı yasa ve yönetmeliğe dayalı tanımları yoktur. Uygulamada büyük değişkenlik vardır. 1475 sayılı İş Kanunu'nun sakat ve eski tutukluların zorunlu istihdamını belirleyen yönetmelik uygulaması da bu açıdan oldukça ilgi çekicidir. Yönetmelik olanaklarından yararlanabilecekleri çalışma gücünün en az %50'sini en çok %80'ini yitirenler diye tanımlamaktadır. Bu tür kapsamlı tek bir tanım ya işitme gücünü ya da bir kol veya bacağını yitiren kişi bazı örneklerle durumu daha iyi belirtmek mümkün olabilir. Görme ya da işitme gücünü ya da bir kol veya bacağını yitiren kişi bazı işleri yapabilme açısından tüm güçsüzlüğe düşebilir. Görmeyen kişi resim, çizim ve her şeyden önce görme gücüne dayanan işleri yapamayacak duruma girmiştir. Bu çeşit açısından yönetmelik kapsamı dışında kalır. Öte yandan işitme gücünü tüm yitirense telefon santralciliği açısından çalışma gücünü tüm yitirmiştir. Buna karşılık göremeyenin ikinci işi öğrenip yapabilme yönünden pek az kaybı vardır. Sağırsa körü yönetmelik dışı bırakan konuda pek bir şey kaybetmiş sayılmaz. Her iki tür özürde de iki özürlü de hem çalışma kayıpları yüzünden hem de çalışma kayıpları söz konusu olmadığından tüzük hükümleri dışında kalacaklardır. Konunun karışıklığı artıran başka bir yanı da şudur. Çalışma gücü kaybının derecesinin belirlenmesi tıp bilim yetkililerine bırakılmıştır. Hangi özürün ne gibi işlerde ne oranda iş gücü kaybına sebep olabileceğini kestirecek durumda olmayan tıp yetkilisi ya tamamen kişisel anlayış ve kanılarına uyan bir ölçü kullanmaktadır ya da özür derecesiyle iş gücü kaybını birbirine karıştırmaktadır. Böylece tüm kör görme gücünü tüm yitirdiği için tüzük olanaklarından yararlanamamaktadır. Buna karşılık görme gücünün yarısından azını yitirmeyen yararlanabilecektir. Böyle bir uygulama ise yasanın temel amacının tamamen karşıtı bir durum yaratacaktır. Bu tanım ve ölçüyü anlık gücü yetersizliklerini uygulayınca daha da şaşılacak bir durum ortaya çıkar. Anlık yetersizliğinin en aşağı aşamasındaki çalışma gücünden tüm yoksun kişiler bile çalıştırılmalarını isteyecektir. Bütün bu örnekler tanım sorununun çeşitli uygulama alanları ile olan önemli ilişkilerini ve sonuçlarını belirtmek açısından yeterlidir sanıyorum. İstenirse bunlara iş, trafik kazaları ile ilgili sigorta, maddi ve manevi tazminat konularını düzenleyen mevzuat uygulamaları da eklenebilir. Öneri: yukarıda değinilen alanları ve uygulamaları düzenleyen yasalarda söz konusu edilmesi gereken özür ve sakatlıkların yeterli tanımları ve güvenilir teşhis, araç ve yöntemleri belirlenmelidir. Aynı özür tipi için bütün uygulama alanlarını kapsayacak tek bir tanımın yapılması zorunlu olmayabilir. Belki çeşitli uygulama zorunluluklarını içerecek taban ve tavan sınırlarını kapsayacak tanımlar düşünülebilir. Önemli olanı bu ihtiyacın giderilmesi için alınacak tedbirlerin çok geçmeden gerçekleşebilmesidir. Sayı sorunu. Özel eğitim hizmetlerini nicelik açısından hiç değilse genel eğitimin gelişim düzeyine eriştirebilmek için gerekli ön koşullardan birisi yeterli planlamadır. Bunu başarabilmenin birinci gereği ise bu tür hizmetlerin kapsaması gereken bireylerin sayısını bilmektir. Daha önce de değinildiği gibi bu konuda elimizde yeteri kadar güvenilir veriler yoktur. İki nüfus sayımı döneminden birisinde yapılan özür çeşitleri ve sayıları iki açıdan planlamaya dayanak yapılacak nitelik taşımamaktadır. Bu nedenlerden birincisi sayımın ancak kör, sağır, kötürüm, topal, çolak gibi özel eğitimi gerektirenlerin tümünü değil ancak bir kısmını kapsamasıdır. Örneğin kör, sağır gibi türler sayım alınırken az gören, ağır işitenler bunun dışında kalmıştır. Ayrıca zeka geriliği, SARA, konuşma özürlerinin de sayımı yapılmadıktan başka çocuk felci, cerebral palsi, beyin zedelenmeleri gibi özel tiplerin tümü ortakçıl dış belirtileri olan kötürüm deyimi altında toparlanmıştır. İkinci nedense sayımın sadece ya sayılanın beyanına ya da sayanın gözlemine dayanmasıdır. Teşhis ve tespitte yeterli tanımlar, nesnel ve bilimsel ölçekler kullanılmadığı için sonuçlar geniş ölçüde eleştiriye açık niteliktedir. Bu tür sayımlarda sayılan bazen özürünü abartma yoluna gidebilir, bazen de örtbas edilebilir. Sakat yazılmanın kendini vergi, askerlik hizmeti gibi zorunluluklardan kurtarabileceği kanısına kapılanlar bunu abartabilir. Buna karşılık özellikle küçük çocuklar konusunda beyanı yapan ana babanın bunların özürlerini gizli tutmaya uğraşmaları olanağı da hatıra gelir. Nitekim 1935'ten bu yana onar yıllık arayla yapılan özürlü sayımlarından sağlanan sonuçların genel nüfusu olan oranı Batı memleketlerinde sağlanan oranların hayli altındadır. Bundan başka 1935 sayımı ile 1945 sayımında sonuçların kıyaslanmasında görüleceği gibi bazı özür gruplarının sayısında yorumu zor düşmeler ya da yükselmeler olmuştur. Batı memleketlerinin birçoğunda çeşitli yöntemlerle yapılan tespitlerden sağlanan oranlarda da bir eşitlik yoktur. Bu gibi hizmetlere ihtiyaç gösterenlerin oranı bu ülkelerde %10 ile 18 arasında bir değişkenlik göstermektedir. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. A. Çeşitli ülkelerde özür tanımlarında değişkenlik var. Örneğin ABD dözgülü görme gücünün en fazla onda biri kadar göreni kör saydığı halde Avrupa memleketlerinin bazılarında sınır 21 olarak belirlenmiştir. Bunun sayı üzerinde etkisi olacağı meydandadır. B. Çeşitli ülkelerde koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlığının farklı oluşu da sayı üzerine etki yapabilir. Örneğin Ophthalmia Niatorum olayları 1920'lerden beri Belçika'da ortadan kaldırılmıştır. Öteki ülkelerde ise bu konu henüz tam önlenememiştir. C. Çeşitli ülkelerde sayımın yapıldığı örneklemlerin seçimi, kullanılan araçlar birbirine değişkenlik göstermektedir. Bunların da sonuç üzerinde etkileri olur. Bu durum karşısında yeterli bir gelişme planının hazırlanmasında şu gereklerin göz önünde tutulması yararlı olur. 1. Planlamada bir yandan nüfus sayımı sonuçları göz önünde tutulurken, öte yandan da başka ülkelerde sağlanmış olanların dikkate alınması yararlı olur. Buna göre okul çağındaki genel nüfusun %13-15'inin özel eğitimi gerektirdiği varsayımından hareket edilebilir. 2. Özel eğitim konusu olacak özürlerin açık ve yeterli tanımları yapılmalıdır. Ayrıca bu özürlerin tespit ve teşhisine yarayacak pratik ve yeteri kadar güvenilir araç ve yöntemler geliştirilmelidir. 3. İkinci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde İstatistik Genel Müdürlüğü yurt çapında yeterli örneklemler üzerinde özel özür sayımı yapmalıdır. Bu tür sayımlarda özürün çeşidinden başka derecesi, başladığı yaş, biliniyorsa nedeni, yaş, cinsiyet, bölge, ailenin sosyoekonomik durumu gibi önleme ve hizmet geliştirmeye etki yapacak ayrıntılar da ele alınmalıdır.